Ayrım 6.
Dostluk bağları. Karı koca arasındaki sevginin arada bir ayrılmakla gevşeyeceğini sanırlar. Bence hiç de gevşemez. Tersine, fazla sürekli bir beraberlik bu sevgiyi soğutur, bozar. Uzaktan her kadın insana hoş gelir. Herkes kendi hayatından bilir ki, her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi tazeler, ev hayatımın tadını arttırır. Değişiklik arzularımı bir o yana, bir bu yana sürtüp kızıştırır. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Hele karı koca dostluğunda, uzun bir iş ortaklığı dolayısıyla bizi birbirimize çekecek, hatırlatacak nice bağlar vardır. Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi, onun bana iyilik etmesinden daha çok istemekle kalmam, kendine her edeceği iyiliğin bana da iyilik olmasını isterim. Bana en büyük iyiliği kendine iyilik ettiği zaman etmiş olur. Bir yere gitmek ona hoş geliyor. Yahut bir işine yarıyorsa uzakta olması bana yanımda olmasından daha tatlı gelir. Kaldı ki haberleşmek olanağı varsa insan ayrı düşmüş de sayılmaz. Ben vaktiyle dostumdan ayrılmada yarar bile buldum. Birbirimizden uzaklaşmakla hayatımızı daha fazla doldurmuş, olanaklarımızı genişletmiş oluyorduk. Başka başka yerlerde o benim için yaşıyor, keyif ediyordu, ben de onun için. Hayatın tadını bir aradaymışız gibi çıkarıyorduk. Hatta bir aradayken birimizden biri işsiz kalıyordu. O kadar kaynaşmıştık ki ayrı ayrı yerlerde olmakla aramızdaki gönül birliği bir kat daha zenginleşiyordu. Kitap 3, Bölüm 9. Dırdırcılar. Mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem. Bu adamlar yaşamanın sevinçlerine yan çizer. Dertlere can atar. Dertlerle kaynaşırlar. Sinekler gibi cilalı, pırıl pırıl yerlerde tutunamaz, pürtüklü, pürüzlü yerlere abanır. Oralarda rahat ederler. Ya da sülükler gibi kara kan içer, kanla beslenirler. Kitap 3, Bölüm 5. Eğitimin insanı bozmaması yetmez. Daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Kitap 1, Bölüm 25. Yalnızlık. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum. O da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur. Ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler değil, Horatios. Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. Ve keder atımızın terkisine binip gelir. Horatius. Onlar manastırlarda, medreselerde bile peşimizi bırakmazlar. Bizi onlardan ne çöller kurtarabilir, ne mağaralar, ne de bedenimize ettiğimiz işkenceler. Öldürücü yara bağrımızda kalır. Virgilius. Sokrates'e birisi için seyahat onu hiç değiştirmedi demişler. O da çok doğal, çünkü kendisini de beraber götürmüştür demiş. Niçin başka güneş, başka toprak ararsın? Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın? Horatius. İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu. Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin gidişine, bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Nasıl ki kazıklar daha derine gidip sağlamlaşır, sarsıp sallamakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez. Bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek. Kırdım diyorsun zincirlerini. Evet, köpek de çeker koparır zincirini. Kaçar o da ama halkaları boynunda taşıyarak. Perseus. Zincirlerimizi götürürüz kendimizle birlikte. Tam bir özgürlük değildir kavuştuğumuz. Döner döner bakarız bırakıp gittiğimize. Onunla dolu kalır düşlerimiz. İçi arınmamışsa neler bekler insanı? Kendi kendisiyle ne savaşlar eder boşuna? Tutkuları içinde ne kemirici kaygılar, ne korkular içinde kıvranır insan, ne çöküntüler yapar bizde gurur, şehvet, öfke, gevşeklik ve tembellik. Lucretius. Kötülüğümüz içimizde bizim, içimizse kurtulamıyor kendi kendisinden. Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendinden. Horatius. İnsanın olanak varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı. Ama mutluluğunu yalnız bunlara bağlamamalı. Kendimize dükkanın arkasında yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp, orada gerçek özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Orada yabancı hiçbir konuğa yer vermeksizin kendi kendimizle her gün baş başa verip dertleşmeliyiz. Karımız, çocuğumuz, servetimiz, adamlarımız yokmuş gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki hepsini yitirmek felaketine uğrayınca onlarsız yaşamak bizim için yeni bir şey olmasın. Kendi içine çevrilen bir ruhumuz var. Kendi kendine yoldaş olabilir. Kendi kendisiyle çekiş, dövüş, alışveriş edebilir. Yalnız kalınca sıkılır. Ne yapacağımızı bilmez oluruz diye korkmamalıyız. Issız yerlerde kendin için bir evren ol. Tibullus. Erdem der Antisthenes, kendi kendisiyle yetinir, ne kurallara başvurur, ne laflara, ne gösterişlere. Yapmaya alıştırıldığımız işlerden binde biri bile kendimizle doğrudan doğruya ilgili değil. Bakarsınız bir adam canını dişine takmış, kurşun yağmuru altında yıkık bir kale duvarına tırmanıyor. Bütün hıncıyla bir başkası karşı tarafta kan revan içinde aç susuz savunuyor o kaleyi ölesiye. Kendileri için mi gösteriyorlar bu yararlılığı? Uğrunda ölecekleri ve hiç görmedikleri insan belki o sırada kılını kıpırdatmadan keyif sürmektedir. Bakarsınız bir başkası, bitkin, perişan, saçı sakalı birbirine karışmış kitaplıktan çıkıyor gece yarısından sonra. Bunca kitabı daha iyi, daha akıllı bir insan olmak için mi karıştırdı sanırsınız? Yok canım sende. Ya ölecek o kitaplıkta ya öğretecek yarınki kuşaklara Platus'un dizelerini hangi düzenle kurduğunu ve falan Latince sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini. Kimse ve seve feda etmiyor sağlığını, canını şan şeref için. Oysa kalp bir paradan başka nedir ki şan şeref? Kendi ölümümüzden korkmakla yetinemeyiz. Karılarımızın, çocuklarımızın, adamlarımızın ölümünden de korkmak zorundayız. Kendi işlerimizden çektiğimiz sıkıntı yetmiyormuş gibi komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlere sokar, bunaltırız kendimizi. Vah vah! Nasıl olur da insan bir şeyi kendinden daha çok sevmeye kalkar? Terentius. Kitap 1, Bölüm 39. Devrim. Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez. Değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir. Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden uzaklaştırmasına da karşı koyabiliriz. Ama koca toplumu yeniden kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini değiştirmeye kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kusurları toptan bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek, devlet değiştirmekten çok yıkmak isteyen kimselerin iştir. Dünyanın birden düzeleceği yoktur ama insan kendini sıkan şey karşısında o kadar sabırsızdır ki her ne pahasına olursa olsun ondan kurtulmak ister. Binlerce örnekte gösteriyor ki dünya böyle çabuk iyileşme aramaktan hep zarar görür. Durumunda genel iyileşme olmadıkça bir an dertten kurtulması iyileşmesi demek değildir. Kitap 3 bölüm 9. Paris. Fransa'ya ne kadar kızsam Paris'e kötü gözle bakamam. Çocukluğumdan beri yüreğim ona bağlıdır. O benim için de en güzel şeylerle bir aradadır. Sonradan başka güzel şehirler gördükçe onun güzelliğine daha derin bir sevgiyle bağlandım. Paris'i yalnız kendisi için seviyorum. Yabancı süslere boğulmuş olarak değil, kendi haliyle seviyorum. Kusurlu, belalı taraflarına varıncaya kadar her şeyiyle ve candan seviyorum. Beni Fransız yapan yalnız bu büyük şehirdir. Halkıyla büyük, dünyadaki yeriyle büyük, hele türlü türlü rahatlıklarıyla büyük ve eşsiz olan Fransa'nın onuru ve dünyanın en soylu ziynetlerinden biri sayılan bu şehirdir. Allah onu çatışmalarınızdan korusun. Toplu ve birleşik olduğu sürece her kuvvete karşı koyabileceğinden eminim. Şunu bilelim ki bütün partilerin en kötüsü onu karışıklığa sürükleyecek parti olacaktır. Paris için beni korkutan yalnız kendisidir. Ve onun için korktuğum kadar doğrusu bu devletin hiçbir parçası için korkmam. Kitap 3 bölüm 9. Çeviri. Jacques Amyot'a bizim Fransız yazarları arasında en onurlu yeri vermek de haksız olmadığımı sanıyorum. Yalnız anlatımının doğallığı ve temizliği ki bunda bütün ötekileri aşar. Bu kadar uzun bir iş üzerinde dayanışı böyle çetrefil ve çetin bir yazarı büyük bir başarıyla çevirecek kadar derin bilgisi için değil. Büyük bir başarıyla diyorum. Çünkü kim ne derse desin hiç Yunanca bilmememe karşın çevirinin her yerinde anlamın pek düzgün ve tutarlı olduğunu görüyorum. O kadar ki ya yazarın düşüncesini tam anlamış yahut da uzun bir uğraştan sonra Plutarkos'un ruhunu toptan bir kavrayışla kendi ruhuna aşılamış ve böylece ona hiç değilse aykırı ve birbirini tutmayan düşünceler söyletmemiştir. Amyot'a en çok şunun için minnet borcu duyuyorum ki ülkesine hediye etmek üzere bu kadar değerli ve yararlı bir kitabı arayıp bulmuş. Bu kitap bizi içinde bulunduğumuz çamurdan çıkarmasaydı biz cahillerin hali haraptı. Onun sayesinde bugün konuşmaya ve yazmaya cüret edebiliyoruz. Kadınlar onu okuduktan sonra kocalarına ders veriyorlar. Hepimizin başucu kitabı oldu. Kitap 2 bölüm 20. İnsan doğası. İnsan doğasının yetersizliği yüzünden hiçbir şeyi duru ve yalın halde tutamıyoruz. Kullandığımız her şeyin özü bozulmuştur. Madenlerin bile altını işimize yarar hale getirmek için başka bir madde ile karıştırıp bozmak zorunda kalıyoruz. Ne Ariston'a, ne Piron'a ve Stoacılara göre hayatın amacı olan erdem, ne de Krina okuluyla Aristippapas'ın söz ettikleri has katıksız olarak elde edilmiştir. Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi mutlaka dertlerle, üzüntülerle karışıktır. Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık var ki, çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar. Lucretius. Son sınırına varan bir hazda inlemeye, sızlanmaya benzer bir durum vardır. İnsan can çekişir gibi olur. O kadar ki bu haz son kertesine geldiği zaman onu en acı sözcüklerle anlatırız. Bitmek, yanmak, bayılmak, ölmek, morbidezza gibi, tatlı ile acı arasında bir öz birliği olduğuna bundan daha iyi kanıt olamaz. Derin bir sevinçte eğlentiden çok ciddilik vardır. Mutluluk bile haddini aşarsa azap olur. Seneca. Mutluluk bizi ezer. Eski bir Yunan atasözü de öyle der. Anlamı aşağı yukarı şudur. Tanrıların bize verdiği bütün nimetlerin hiçbiri katıksız ve kusursuz değildir. Onları bir dert pahasına satın alırız. İşte eğlence keyifle sıkıntı birbirinden çok ayrı oldukları halde gizli bir takım ilintilerle kendiliklerinden birleşebiliyorlar. Sokrates der ki, tanrılardan biri hazla elemi birleştirip karıştırmak istemiş, bunu başaramayınca bari şunları kuyruklarından birbirine bağlayalım demiştir.